Rumeli'ye geçiş. Soru 1. Osmanlılar ilk defa ne zaman Rumeli'ye geçtiler? Osmanlıların ilk defa 1353'te Rumeli'ye geçtiği hemen hemen her kitapta yer alan bir husustur. Ancak 1353'ten önce Osmanlı askerleri defalarca Rumeli'ye geçmiş ve burada faaliyet göstermişlerdir. Anadolu Türkleri Rumeli'ye ilk defa 1261'de Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keykavus'la beraber geçerek Dobruca'ya yerleşmişlerdi. 1308'de Halil isimli bir Türk'ün 800 süvari ve 2000 piyade ile Rumeli'ye geçerek burada Katalanlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. 2 yıl burada kalan Türkler Anadolu'ya geri dönerken Bizans-Ceneviz işbirliği sonucu yok edildiler. Osmanlılar Rumeli'ye ilk defa 1322'de Bizans'taki iç savaş sırasına geçtiler. 8000 kişilik bir Osmanlı kuvveti İhtiyar Andronikos'un ordusunda yer alıyordu. Bundan sonra 1329'daki Pelekanon Eskihisar Savaşı'nın ardından Orhan Bey'in gönderdiği kuvvetler Meriç'in denize döküldüğü yerin batısına çıktılarsa da başarılı olamadılar. 1331'de 15 bin kişilik bir Osmanlı kuvvetinin Trakya'ya çıktığını görüyoruz. 1334'te Türk askerleri yine Trakya'da faaliyet gösteriyorlardı. Osmanlılar bu örneklerde görüldüğü gibi 1353'ten önce defalarca ve büyük miktarda kuvvetlerle Rumeli'ye geçmişlerdir. Soru 2. Rumeli'ye geçiş Salla'mı oldu? Geceleyin Salla Rumeli'ye geçilip buraların fethedildiği fikri tamamen gerçek dışıdır. Halil İnalcık, Karesi gazilerinin Rumeli'ye sallarla geçip yağma faaliyetlerinde bulunmaları ile ilgili bilgilerin Osmanlı dönemindeki yankısından dolayı böyle bir rivayetin çıkmış olabileceğini belirtir. Gerek Süleyman Paşa'dan önce, gerekse onunla birlikte Rumeli'ye binlerce kişiyle geçilmiştir. Binlerce askerin Salla geçmesi mümkün olmadığı gibi, Gelibolu'nun kısa sürede fethinin de Salla geçen 30-40 kişinin başaramayacağı bir iş olduğu açıktır. Rumeli'ye geçişle ilgili ayrıntıları Çağdaş Bizans kaynaklarından takip etmek mümkündür. Bu kaynaklarda da Sal hikayesiyle ilgili bir bilgi yoktur. Bu yüzden Salla geçiş efsanesi artık terk edilmelidir. Soru 3. Gelibolu nasıl fethedildi? Osmanlıların sistemli olarak Rumeli'ye geçişleri Bizans İmparatorluğu Kantakuzenus'un Orhan Bey'den yardım istemesiyle başladı. 1344'ten itibaren Osmanlılar Bizans'ın iç mücadelelerine müdahale etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli'ye geçmeye başladılar. Osmanlılardan önce Rumeli'de Aydınoğlu Umur Bey faaliyetteydi. Umur Bey, Bizans'a yardım etmek için uzun müddet Balkanlar'da bulunmuştu. Ancak Haçlı donanmasının İzmir'i alması onun Balkanlar'daki faaliyetini engelledi. Umur Bey'in Kantakuzenos'a kendi yerine Orhan Gazi'yi önerdiği rivayet edilir. Süleyman Paşa 1352'de Sırpları bozguna uğratınca Rumeli'de yerleşme imkanı buldu. Anadolu'ya dönerken üs olarak kullandığı Boğlayır yakınlarındaki Çimbi'ye asker bırakarak burasını bir köprü başı durumuna getirdi. Kantakuzenos'un bu kaleyi boşaltması için önerdiği büyük paraları reddetti. Osmanlılar bir taraftan Gelibolu, diğer taraftan Tekirdağ doğrultusuna fethe başladılar. Türk fetihleri Bizans'ta büyük bir paniğe sebep oldu. Bu sırada Süleyman Paşa, Biga'ya yakın kemer mevkiinden 3000 kişilik bir kuvvetle hareket ederek Bolayır'ı fethetti. 1354 yılının 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gecesinde meydana gelen bir deprem neticesinde Gelibolu ve civarındaki diğer kalelerin yıkılması üzerine Osmanlı kuvvetleri hemen harekete geçti. Gelibolu ve diğer kaleler ele geçirildi ve tamir edildi. Osmanlılar bu hadiseyi Allah'ın kendilerine bir lütfu olarak yorumladılar. Karesi bölgesinden Türkler getirilerek fethedilen yerlere iskan edildi. Gelibolu ve civarının ele geçirilerek Rumeli'de sağlam bir köprü başı kurulması Osmanlı tarihinin dönüm noktasıdır. Soru 4. Gelibolu'dan sonra fetih faaliyetleri nasıl gelişti? Halil İnalcık, Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye yerleşince eski Türk anenesine göre derhal sağ, orta ve sol kolda uçlar teşkil ettiğini belirtir. Sol kolda faaliyet gösteren Evrenos Bey önce İpsala'ya yerleşti. Daha sonra merkezini Gümüncine'ye ve Sedes'e nakletti. Orta kol ilk başta Süleyman Paşa'nın, daha sonra da Rumeli'de Sultan'ın otoritesini temsil eden Beylerbeyi'nin faaliyet istikameti oldu. Bu kolda Beylerbeyler Edirne, Filibe, Sofya istikametinde Bizans'ı Orta Avrupa'ya bağlayan yol üzerinde ilerlediler. Sağ kol Zara, Karinabad, Dobruca, Silistre istikametinde gelişti. Buralar 14. asrın sonlarına doğru yarımadanın merkezinde Üsküp, Sırbistan, Bosna ve Arnavutluğa doğru, güneyde ise Tırhala, Yunanistan ve Mora'ya karşı faal uç merkezleri oldular. 1357'de Süleyman Paşa'nın ani ölümü ve Orhan Gazi'nin 12 yaşındaki oğlu Halil'in Foça korsanları tarafından kaçırılması Rumeli'nin de fetihleri 2 sene duraklattı. Bu 2 yıl müddetince Anadolu'dan getirilen Türklerle Rumeli'deki köprü başları tahkim edildi ve daha büyük hamleler için yeni kuvvetler toplandı. Süleyman Paşa'nın ölümünde Osmanlı hudutları Balkanlarda Keşan ile İpsala arasında Yayla Dağı'ndan ve Malkara ile Hayranbolu'yu ayıran dağlık bölgelerden müteşekkildi. Marmara sahillerinde Tekfur Dağı Kalesi'nin güneyindeki Bakacık Tepesi ve Hora hudut teşkil etmekteydi. Süleyman Paşa'nın nasıl öldüğü tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bir av kazasında öldüğü söylenir. Süleyman Paşa ölmeden önce Bolayır'a gömülmesini ve gazilerin Rumeli'yi terk etmemelerini vasiyet etmişti. Soru 5. Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra Rumeli'deki fetih faaliyetleri nasıl gelişti? Hacı İlbey'i ve Everenos Gazi 1359'da Şehzade Halil Foça korsanlarından kurtulduktan sonra fetihlere büyük gayretle yeniden başladılar. Şehzade Halil Bizans İmparatorluğu'nun yardımıyla fidye ödenerek kurtarılabilmişti. Fetih faaliyetleri Şehzade Murat ve Lalası Şahin'in idaresindeydi. Duraklamak buradaki gaziler için yok olmayı beklemek demekti. Yayılmak ve kuvvetlenmek her gün Anadolu'dan ahiler ve dervişlerle beraber gelmekte olan göçmenlere yeni yurtlar açmak ve bu yeni ülkede tutunmanın ve yaşamanın tek yoluydu. Halil İnancık 1359'da Rumeli gazilerinin daha önce görülmemiş şekildeki yeni taarruz hareketinin batı kaynaklarında yankı bıraktığını söyler. Trakya'nın sistemli olarak fethi bu dönemle başladı. Dimetoka ilk defa geçici olarak 1359'da bu taarruz sırasında Türklerin eline geçti. Gaziler aynı yıl İstanbul surları karşısındaydı. İstanbul-Edirne yolu üzerinde belli başlı kaleleri yani İstanbul cihetinden başlayarak Çorlu, Misini, Lüleburgaz kalelerini alırken Edirne'yi güneyden Meriç Vadisi üzerinden koruyan kaleler başlıca Dimetoka ve Baba Eski tarafından baskı altında tutulmaktaydı. Ardından Edirne'nin fethine girişildi ve şehir halkı hiçbir yerden alamayınca şehri teslim etti. Edirne'nin Türklerin eline geçiş tarihi tartışılmalıdır. Edirne'nin fethi Osmanlıların Avrupa'da katı şekilde yerleştiğini gösteren bir hadiseydi. Bu fethi Anadolu Türk tarihi için olduğu kadar Balkanlar ve Avrupa için de bir dönüm noktası oldu. 1. Murat tahta gelince Ankara'nın geri alınmasıyla meşgul olmuştu. Bu durumdan istifade eden Bizans, Osmanlıların elinde bulunan Çorlu, Burgaz ve Malkara gibi yerleri geri aldı. 1. Murat, Anadolu'daki durumu sağlamlaştırdıktan sonra Rumeli'ye dönerek bu yerleri tekrar ele geçirdi ve fethedilen yerlerde iskan faaliyetlerine devam etti. Dimetoka'ya giderek orayı Rumeli akınları için merkez yaptı. 1363'te Lala Şahin Filibe'yi fethetti. Filibe'nin fethiyle Edirne kuzeyden emniyete alındığı gibi İstanbul'a hububat ve vergi geliri sağlayan Meriç Vadisi Osmanlıların kontrolü altına alındı. Bu gelişmeler üzerine Bizans Osmanlı Beyliği ile anlaşma yoluna gitti. Bizans yapılan anlaşmayla Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerini tanıdı. 1371'deki Çirmen Zaferi ile Edirne ve Batı Trakya emniyete alındı. Meriç Nehri tamamen Osmanlı kontrolüne girdi. Osmanlılara karşı Balkanlarda oluşturulmaya çalışılan direniş kırıldı ve Balkanlardaki Macar nüfusu azaldı. Çirmen Savaşı'ndan sonra Balkanlardaki uç bölgelerini sağ, orta ve sol kanatlara bölen Sultan Murat, üç koldan fetih hareketlerini başlattı. Sağ kanadı teşkil eden Doğu sınır bölgesi 1. Murat'ın komutası altındaydı. Sultan önce Bulgarların elinden Trakya'nın Karadeniz kıyılarını aldı. Böylece Bizans'ın Avrupa ile olan son karayolu bağı da kesildi. Daha sonra Orta Bulgaristan'a kadar ilerlendi ve 1385'te Sofya alındı. Sol kanat yani batı bölgesi komutanı Evrenos Gazi, Sırp prenslerinin idaresinde bulunan ve önemli ticaret yollarına sahip olan Makedonya bölgesini almak için harekete geçmişti. 1371'de Çirmen yani Meriç Savaşı'nda Makedonya prenslerini mağlup ederek Makedonya'nın yolunu açtı ve Makedonya'daki Sırp prenslikleri Bulgar Kralı ve Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı hakimiyetini tanımasını sağladı. Bu Bundan sonra yeni bir atakla Batı Trakya ve Makedonya'nın bir kısmı alındı. Bu arada Kavala, Drama ve Serez ve Selanik fethedildi. Arnavutluk içlerine kadar girildi. Ortakoğul komutanı Kara Timur Taş Paşa, Vardar Ovası'ndan Balkan Dağları'nın kuzey ve batı yönüne kadar fetihlerde bulundu. Samakov, Manastır ve Pirlepe'yi de ele geçirdi. 1386'da Sırbistan'a girerek Niş'i fethetti. Akınlarının Bosna'ya kadar genişlemesi üzerine Sırp prensleri ve diğer mahalli prensler harekete geçerek 1388'de Morava kıyısındaki Pločnik'te Timurtaş Paşa'yı mağlup ettiler. Bu, Türklere karşı kazanılan ilk Hristiyan zaferiydi. Bu zaferden cesaret alan ve 1. Murat'ın Anadolu'da olmasını fırsat bilen Bosna, Sırp ve Bulgar kralları ittifak kurdular. Osmanlılar ise bu ittifakı küçültmek için faaliyete geçtiler. Arnavutluk'taki bazı prenslerin bu ittifakın içinde yer almamaları sağlandı. 1388 sonbaharında Çandarlı Ali Paşa süratli bir baskınla Bulgar kralını saf dışı bırakarak Osmanlı ordusunun gerisini emniyet altına aldı. Daha sonra kazanılan 1. Kosova zaferi 15 Haziran 1389 neticesinde Tuna Nehri'nin güneyindeki Balkan bölgesinde direnilebilecek bir kuvvet kalmamış ve Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açılmıştı. Güneydoğu Avrupa'da bu dönemde ayaktaki tek güçlü devlet ise Macaristan'dı. 1. Murat, Balkan devletleri ile mahalli senyörleri vasal haline getirerek vasal devletlerden mürekkep bir imparatorluk kurmuş, Yıldırım Beyazıt ise bunu merkeziyetçi bir imparatorluk haline getirmeye başlamıştı. Yani 1. Beyazıt, Rumeli'deki vasal devletleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiyse de daha çok Anadolu beylikleri ile uğraştığından bu isteğini Rumeli'de gerçekleştirememişti. Fakat bu teşebbüs imparatorluğun Timur'dan büyük bir darbe yemesine sebep oldu. O zaman Osmanlılar uzun bir müddet tekrar vasal devletlerin mevcudiyetine riayet ettiler. 2. Murat bir taraftan Haçlıların, diğer taraftan da Timur'un oğlu Şahrur'un tehdidi altında bulunduğundan gerek Balkanlar'da gerekse Anadolu'da vasal devletler nizamını bozmaya cesaret edemedi. Ancak Fatih zamanında 1. Beyazıt'ın merkeziyetçi imparatorluğunu ihya teşebbüsüne tekrar ciddiyetle girişilebildi. Soru 6. Fethin ardından Rumeli'ye iskan nasıl yapıldı? Halil İnalcık, Osmanlı fetihleri iskan siyasetiyle birlikte yürütüldüğünü belirtir. Süleyman Paşa zamanında Rumeli'de tutunabilmek için başlatılan şuurlu iskan siyaseti ondan sonra da devam ettirildi. Buralarda yapılan iskanın kısa sürede netice verdiği vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. Orhan Gazi'nin Bolayır'daki zaviyesine vakfedilen köylerin birçoğu Türkçe adlar taşımaktadır. Malkara'daki köyler arasında yer alan Bulgurlu, Esendük, Şeyh Halil, Yeğen, Pazarlı Bey, Kara Ahi, Ulamış gibi isimler iskanın izlerini bize göstermektedir. Ahilerin ve dervişlerin zaviyeleriyle yeni çiftlikler yeni Müslüman köylerin çekirdeğini teşkil etti. Bu ilk yerleşme safhasını devamlı ve kademe kademe gelişen bir yerleşme izliyordu. Osmanlılar Rumeli'de iskan için sürgün metodunu geniş ölçüde kullanarak aşiretleri özellikle köprü ve geçitlere yerleştirdiler. Fethedilen yerlerin imar ve iskanı için vakıf kurularak ıssız yerler şenlendirildi. Konar göçerlerin ve bazı köylülerin derbentçe tayin edilerek derbentlerde iskan edilmesi, kendilerine evler inşa edebilmeleri için toprak verilmesi de bir iskan metoduydu. Rumeli'deki iskan hakkında ilk kayıt 1357'de Karesi topraklarından Gelibolu yöresine ve daha sonra Hayrabolu'ya gelip yerleşen konar göçerlerle ilgilidir. Daha sonraki yıllarda 1385'te Saruhan'dan bazı aşiretler Serez taraflarına geçirildi. Osmanlı Beyliği'nin sınırları dışındaki bölgelerde bulunan aşiretlerin fetihlere katılmaları ve Rumeli'ye yerleşmeleri buradaki iskan faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutar. Anadolu beylikleri henüz Osmanlı hakimiyetine giremediği halde onların idarelerinde bulunan bazı aşiretlerin Osmanlı fetih hareketlerine katılmalarında fethedilmiş veya fethedilecek topraklar için yapılan propagandaların büyük tesiri olmuştur. Tatarlar ilk defa 1398'de Rumeli'ye geçirildi. 1. Beyazıt devrinde aşiretlerin daha büyük ölçüde Rumeli'de iskan ettiği görülür. Bazı aşiretler 1401'de Menemen'den Filibe'ye sürüldü. Teselya fethedilince Anadolu'dan yörükler getirilerek buraya yerleştirildi. 1397'de Mora'da Argos ele geçtiği zaman burada yaşayanların bir kısmı Anadolu'ya sürgün edildi. Anadolu'dan Türkmen ve Tatarlar getirilerek Üsküp civarına ve Teselya'ya yerleştirildi. Kırım'dan gelen Aktab idaresindeki Tatarlar Filibe civarına iskan edildi. 1. Mehmet 1418'de İskilip yöresindeki Tatarları Rumeli'ye sürerek Filibe civarındaki Konuşhisar'ın etrafına yerleştirdi. Yeni fethedilen bölgelerde boşalmış olan yerler böylelikle dolduruldu. İki taraflı yapılan sürgünlerde değişik milletlerden ve kültürlerden insanların birbirine kaynaşması ve dolayısıyla merkezi idareyi kuvvetlendirecek mahiyette homojen bir cemiyet meydana getirmek gayesi takip edilmişti. Göçmen Türkler genellikle yeni köyler kurmuşlar, şehir ve kasabalarda da ayrı mahalleler teşkil etmişlerdir. Türklerin Rumeli'ye geçişiyle bu bölgelerdeki iktisadi hayatta büyük bir canlanma oldu. Timur'dan sonra Anadolu'dan Balkanlara yeni bir göç dalgası daha gitti. Halil İnalcık, Süleyman Paşa'nın Rumeli'deki fetihleriyle deniz aşırı yeni bir Osmanlı sancağının Osmanlı Rumeli'sinin doğduğunu söyler. Nitekim Rumeli Beylerbeyi'nin müvvese olan Paşa Sancağı Süleyman Paşa tarafından kurulmuş, Paşa Sancağı tabiri de o zamandan kalmıştır. Coğrafi ve askeri şartlar bu bölgeyi Anadolu'dan tamamıyla farklı bir hal aldırmaktaydı. Her şeyden önce bu yeni ülkeyi Osmanlı Beyliği'nin ilk kurulduğu yer olan Anadolu'dan ayıran deniz Hristiyanların kontrolü altındaydı. 1362'den itibaren Balkanlardaki Haçlı projeleri bir Haçlı donanmasının boğazları kesmesi suretiyle Rumeli'de yardımsız kalacak Türklerin yok edilmesi şeklindeydi. Nitekim 1366'da Savoylu 6. Amedeo bir filo ile Gelibolu'yu ele geçirip Bizanslara teslim etti. Ancak bu durum bile Osmanlı ilerleyişine mani olamadı. Osmanlılar Rumeli'ye sağlam bir şekilde yerleştiklerinden bu hareketin fazla bir zararı olmamıştı. Durumu daha da sağlamlaştırmak için iskan faaliyetlerine hız verildi. Gelibolu'nun elden çıkmasının sebebi Osmanlıların denizlerde zayıf olması ve boğazlarda hakimiyet kurulamamasıydı. Boğazlarda hakimiyet kurmanın önemini anlayan Yıldırım Beyazıt, Gelibolu'da bir tersane kurarak burada oluşturacağı donanma ile Venedik'in boğazlardaki tahakkümünü kırmayı amaçlamıştı. Soru 7. Rumeli'deki uç beylerinin Osmanlı tarihindeki rolleri nedir? Beyliğin esas kuvvetlerini teşkil eden gazilerin lideri Süleyman Paşa'nın idaresindeki Osmanlı Rumeli'si, Anadolu karşısında başlı başına bir bölge haline almıştı. Uçlar devletin yayılışında birinci derece rol oynadılar. Uç ananesi devamlı genişleyerek yeni hudutlara intikal etmekteydi. Uç sancakları başlangıçta ırsi ve beylerin idaresi altında, merkezi idare karşısında oldukça bağımsız bir haldeydi. Uç beyleri fethedilen yerleri timar olarak kendi adamlarına dağıtır, komşu devletlerle doğrudan münasebetlere girerlerdi. Sultanlar tarafından tayin edilen beylerbeyler, Rumeli'deki bütün sancakların üzerinde merkezi otoriteyi temsil etmekteydi. Fakat uç beyleri ile beylerbeyi arasındaki rekabet, Fatih'e kadar Osmanlı Devleti'nin iç politikasında daima ağır basan faktör oldu. Halil İnalcık bu çekişmeye özellikle dikkat çeker. Fetret devrinde merkezi otorite zayıflayınca Rumeli'de hakiki iktidar uç beylerinin eline geçmişti. Bu dönemde hükümdar uç beylerinin kimin yanında yer aldığına göre belli oldu. Uç beylerinin aşırı artan nüfuzunu kırmak için 2. Murat zamanında eyalet ve sancaklara sarayda yetişen kullar tayin edilmeye başlandı. Fatih döneminde bu siyasetin etkin olarak uygulanmasıyla uç beyleri devlet içerisindeki üstün nüfuzlarını kaybettiler. Merkezin idari ve askeri mekanizmada devşirmelerine ağırlık vererek uç beylerinin nüfuzunu kırmaya çalışması Rumeli askerlerinin çeşitli ayaklanmalara destek vermelerine yol açtı. Soru 8. Rumeli'nin fethinde Karesi Beyliği'nin yeri nedir? Osmanlıların Rumeli'ye geçiş ve yayılışını etkileyen faktörlerin başında Karesi Beyliği'nin 1335-1345 yılları arasında ele geçirilmesi gelir. Balıkesir, Manyas, Kapıdağı gibi yerlerin alınması o zamana kadar Bizansların karşı kazanılan zaferlerden daha önemliydi. Çünkü artık Boğaz'ın güney sahillerini ellerinde bulundurmaya başlayan Osmanlılar bu beyliğin denizcilik tecrübelerinden de istifade ederek İlk fırsatta Rumeli'ye geçeceklerdi. Ayrıca Karesi Beyliği'nin hizmetinde bulunan ve gelecekte Osmanlıların ileri gelen askeri ve idari yöneticisi olacak olan Hacı İlbey'i, Ece Halil, Gazi Fazıl Bey gibi kimseler Osmanlı hizmetine girmişlerdi. Bu beyler Osmanlıları Rumeli'ye geçişe teşvik ettiler ve buranın fethinde büyük rol oynadılar. Örneğin Edirne'nin fethi, Şehzade Murat'ın Karesi Gazileri ile işbirliği sonucu gerçekleşti. Soru 9. Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde Balkanların siyasi ve sosyal durumu nasıldı? Osmanlılar iç işlerini halletmiş olmaları ve düzenli fetih metotları sebebiyle Balkanlardaki genişlemede fazla zorluk çekmediler. Balkanların müdafası için siyasi birliğin veya işbirliğinin olması gerekmekteydi. 14. yüzyılın son çeyreğinde Balkanlar siyasi bakımdan birlik halinde değildi. O devirde Balkanlar birçok devletçikler ve feodal senyörlükler halinde parçalanmış durumdaydı. Aralarındaki rekabet ve çekişmeler Osmanlılara karşı birlikte mukavemet etmelerini engellediği gibi Osmanlı Devleti'ne bir yardımcı ve daha sonra hami olarak nüfuz ve hakimiyetini yayma imkanı verdi. Balkanlar, Stefan Dušan 1331-1355 idaresinde kurulan bir Sırp İmparatorluğu suretiyle birliği kazanır gibi olmuştu. Sırp ve Rumların çarı ünvanını alan Dušan, Makedonya, Trakya, Teselya ve Epir'i topraklarına kattı. Bulgaristan'ı kendisine bağladı. Sınırlarını Akdeniz'de Korfu, Ege ve Selanik'e kadar uzattı. Sırp kilisesini yeniden düzenledi. Rumcayı resmi dil olarak kabul etti. Bizans'ta tahsil görmüş memurları idari işlerde kullanmaya başladı. 1349'da Dušanov Zakonik kanunları kabul edildi. Fakat bunlara rağmen 1355'te ölümünden sonra devletin hızlı bir şekilde parçalanmaya başlaması, Osmanlı baskısına dayanamaması, görünüşte kuvvetli olan bu devletin ne kadar kof bir imparatorluk olduğunu ortaya koydu. Halil İnalcık, Sırp İmparatorluğu'nun zayıflamasından sonra Osmanlıların Balkanlar'da hamilik rolünün başladığını söyler. İki büyük devlet, kuzeyde Macaristan, batıda ve güneyde ise Venedik siyasi parçalanmadan istifade ederek Balkanlar'da yayılma politikası güdüyorlardı. Bu iki devlet, siyasi ve askeri hakimiyetle beraber Katolikliği de temsil ediyordu. Bundan dolayı hakimiyetleri Balkanlar'da halk kitleleri tarafından benimsenmedi. Fakat bu iki devletin yaptığı tazyik neticesinde Balkanlar Katolik olmaya mahkum gibiydi. Osmanlıların bu devletlere karşı mücadele etmeleri bu tehlikeye bir set çekerek Balkanlar'da Ortodoks ve mezhebinin yaşamasını sağladı. Balkanların sosyal şartları da Osmanlı yayılışına yardım etti. Bizans'ın siyasi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte vilayetlerde bulunan senyörler mali ve hukuki imtiyazlarla merkeze karşı gittikçe daha bağımsız hale geldiler. Bu durum onların köylü üzerindeki angarya ve vergileri artırmalarıyla neticelendi. Osmanlı fethiyle mahalli senyörlükler yerine merkezi ve mutlak bir devlet otoritesi bölgeye yerleşti ve bu tür feodal angaryalar kaldırıldı.